Ayrım 17.
Evni, neşenin, coşkunun, hoşgörünün tadını çıkaran, gündelik yaşamın tek düzeliğinden sıyrılmış her kesimden insanı yerleştirmişti sayfalarına. Bu herkes için olağanüstü günlerin havasını yaşatmayı bilmişti. Olaylar sağdan başlayıp sola doğru dönen kesintisiz bir hareketle verilmişti. Nakkaş gereğinde bakış açısını genişletip daha çok kişiyi işin içine almıştı ya da iyice yaklaşıp girmişti sahnenin içine. Olaylar bazen durup en can alıcı anını yansıtıyordu kitabın izleyicisine. Bazen de hızlanıveriyordu ama süreklilik hep vardı. Levni'nin en çok üzerinde durduğuysa sayfalarında yer alan her tür insandı. Haşmet'i her özelliğinin önüne geçen sadrazam, ayaküstü dedikodu yapan içi olanları, etrafı kollayan yeniçeriler, göze girmeye çalışan vezirler, kalabalıkta kavga edenlerin üzerine su atan neşeli sakalar, okkalı bir ödülün beklentisindeki zorbazlar, çatık kaşlı muhafızlar, kendini tüm varlığıyla yaptığı gösteriye kaptırmış cambazlar, meydanda erkeklerle yan yana şenliği izlemelerine izin verilince bu özgürlük kırıntısının tadını çıkaran, bu arada çeneleri durmayan kadınlar, soluk benizli, süslü şehzadeler, şehzadelere şefkatle bakan peykler, şaşkınlıklarını gizlemeye çalışan Avrupalı elçiler, kendilerini beğendirmek için çabalayan rakkaslar ve hemen her sahnede doğanın sunduğu tüm yumuşak renkleri, şimşeğin ve buzun, elmasın ve gülün, nohudun ve tarçının, safranın ve cevizin, fıstığın ve limonun, mercanın ve leylağın rengini giysilerine geçirerek hayranlık uyandıran padişah. Atların, öküzlerin ve koçların bile birbirinin aynı olmayan yüzleri. Nakkaşın gözünden kaçmayıp fırçasından çıkan her yaratık için ayrı bir tanımlama mevcuttu. Bunların kimi kitabı eline alana aldırmaksızın içinde bulunduğu anı sürükleyerek geçip gidiyor, kimi sayfanın yüzeyinden doğrulttuğu sakınmasız bakışlarıyla, okuyucuyla göz göze geliyor, onun şaşkınlığını görmezden gelerek benzersiz bir iletişim kuruyordu. Bakan kimsenin anlayamayacağı, nakkaşın yalnızca kendisi için ve son derece usturuplu yaptığı bir tek şey vardı. Şenlikteki her kalabalık sahnede Aşık Ömer'in yüzünün bir izleyicide ya da esnaftan birinde belirivermesi. Levni'nin en severek betimlediklerinden biri de ünlü bir gözbağcı olmuştu. El çabukluğu ile hünerlerini sergileyen hokkabaz, tersine çevrilmiş birkaç kap ve küçük toplar kullanarak meraklı izleyicileri yanıltmakta öylesine meşguldü ki, nakkaşın fırçasından çıktığında bakanın bir daha bakası geliyordu. Sivri ve seyrek sakalı ile yukarı bükülmüş bıyıkları, koca burnuyla çok gerçekti. Kollarını sıvamış, kemerini çözmüştü. Kollarını öylesine hızlı hareket ettirebilir miydi yoksa? İzleyicilerin dikkatini dağıtmak ve işini kolaylaştırmak amacıyla bir defçi eşlik ediyordu ona. Ama kimse önem vermiyordu her zamanki gibi. Gözbağcı başındaki sivri külaha sürüyle parlak simge sığdırmıştı. Başını salladıkça başlığa tutturulmuş olan minik ziller de şıngır mıngır sesler çıkarıyor olmalıydı. Neredeyse resme bakanın kulağına gelen. Çılgınlık. Çılgınlık ile Esin Perisi'nin verdiği sevinci Levni zaman zaman birbirine karıştırıyordu. Böyle zamanlarda renkler de alışılmadık bir uyumla karışıyor, inanılmaz çeşitlemeler halinde her yana uçuşuyor, nakkaşın resim yaparken yükselen enerjisi resmin her köşesine bulaşıyordu. Surname'nin son minyatüründe de böyle olmuştu. Sevgili padişahı altınları altın kubbeli iftariye köşkünün önünde saçarken gösteren sahneden göz kamaştıran bir ihtişam taşıyordu. Padişahın dört şehzadesi Süleyman, Mehmet, Mustafa ve Bayezid, düğünün sonunda sünnet olmuş, sünnet odasının karşısındaki Bağdat köşküne kurulmuş sünnet yataklarında yatıyorlardı. Başlarında duran cerrahbaşı, şehzadelerin sağlığını soran İbrahim Paşa'ya her şeyin yolunda olduğunu söylemekteydi resimde yaşanan anda. Çocukların yatakları en değerli kumaşlarla kaplıydı. Her biri ayrı renkte, ayrı desende, aslında belki de var olmayan, yalnızca nakkaşın hayalinde yaşattığı renkler ve desenlerle bezenmişti. Şehzadeleri havanın serinliğinden korumak için yatakların tavanından yere kadar ağır perdeler uzanıyordu. Öyle ki çocuklar küçücük görünüyordu bu örtü yığınları içinde. Her yatağın tepesine bir çift sorguç iliştirilmişti. Alacalı balıkçıl tüyleri yelpaze misali açılan, elmaslarıyla zümrütleri göz alan. Çocukların dördünü de bir arada gösteren tek resimdi bu. Bayezid ancak 2 yaşında olduğundan şenlikte diğerlerine katılamamıştı. Şimdi de ne olup bittiğini anlamadan koca yatağa konuvermişti. Ürkmüş ve şaşkın. Şehzadeler farklı annelerin çocukları. Yaşamın onlara iktidar ve saadet mi, yoksunluk ve kırgınlık mı getireceğini bilmeden çocuk masumiyetinin koruyucu kozasında yatıyorlardı Bağdat Köşkü'nün nakışlı kubbesinin altında. İkisi Mehrişah'tan doğma, padişahın gönlündeki yeri tartışılmaz olandan. Biri gönül sırasında pek ileride bulunmayan Ümmü Gülsüm'den. Biri de hünkârın bir kez ziyaret ettiği ama talihin tam da doğurganlık zamanında yüzüne güldüğü o tombul küçük kızdan. Ama hepsi de bir tek hanedanı yürütmek umuduyla yetiştirilen. ''Şimdi saçı yapmak zamanıdır benim sevgili sadrazamım.'' demişti Sultanahmet. Levni kendisini o sahneye koymamıştı ama onun orada yaşananları paylaşmış olduğu anlaşılıyordu. Sanki Revan Köşkü'nün çatısına çıkmış da oradan izliyordu havuzlu taşlıkta olan biteni. Resme bakan o anın içine giriyordu. İki başta padişahın ayrılmaz refakatçileri Silahdar Ağa ile Rikabdar Ağalar yanlarında iç ağları sıralanmış. Başlarında altın yaldızlı yüksek başlıkları, başlıklarının altından, yanaklarının iki yanından çenelerine kadar uzanan örgü zülüfleri, turuncunun, yeşilin, sarının, yumuşak tonlarındaki giysileri hep altın işlemeli kemerlerle sıkılı. Ahmet Han'ın bir eli sarı entarisinin cebinde. Üzerindeki ceviz rengi kaftanın etekleri savrulurken, yukarı kaldırdığı diğer elinden altınlar dökülüyor yere. Ahmet Han, sanki sıradan bir iş yaparmışçasına sakin, diğer eli cebinde, giysileri yalın, takı takmamış, yüzünde sonu iyi biten bir işin sonundaki rahatlamış ifade. Çevresinde yalnızca ona çok yakın olanlar var. Altın paralar öyle kolayca toplanamayacak kadar çok. Belki önlerindeki balıklı mermer havuzun içine yuvarlanmış olabilir bazıları. İç ağların bazısı büyük bir hevesle atılarak mermerlerin üzerine saçılmış altınları topluyor. Bazısı da hiç istifini bozmadan, gözünü kırpmadan veli nimetlerine bakıyor. Elleri göbekleri üzerinde birleşmiş, el pençe divan. Onlar yerlerde sürünen arkadaşlarına bakmıyorlar. Parmaklıkların üzerinden zarifçe dolanan asmanın açıklı koyulu yaprakları arasında morun her tonunu sergileyen kara üzüm salkımları hem yaşanmakta olan muhteşem sonbaharı hem de o anın bereketini yaşatıyordu nakkaşın nakşında. Gökyüzünün o çok eski zamanların minyatürlerinin çim bulutlarından arta kalanlarının daha koyulaşan, sanki levninin levnini yansıtan o utanmazcasına alımlı pembeleri de o çılgın zamanlarda, esin perisinin nakkaşın içine süzüldüğü zamanlarda kağıdın üzerine gelip yerleşmişti. Bulutların önünde V çizerek uçan kuşlar ise sanki levninin gerçek dünyayla tek bağlantısı. Güneşi hiç batmayacak, rengi hiç solmayacak bir manzara. Bakışlar dönüp dolaşıp ortada dimdik duran padişaha takılıyor. Tüm ihtişamıyla duran bir padişah, Levni'nin padişahı. Levni'nin resimleri Osmanlı hükümdarlarının şahane kitaplarındaki göz alıcı resimlerin son bir dirilik nefesi. Son doruğa tırmanışı olacak. Bundan sonra artık böyle kitaplara konu olacak görkemde düğünlerde, böyle görkemli sahnelerde yer alacak padişahlar da olmayacaktı. Zaten giderek tuvallere geçecekti resimler, kitapları terk ederek. Sultanahmet sonunda surnamenin ağır cildini özenle eline aldı ve kendisine pek değerli bir mücevher sunulmuş gibi davrandı. Yapıtın yazarı ile nakkaşını en görkemli ödüllerle kutladı. Hattatı, cilt ustasını, nakkaşhanenin emeği geçen diğer ustalarını da uygun biçimde sevindirdi. Bu kitap artık en severek karıştırdığı kitap olacaktı. Padişah her sahneyi tek tek inceledi her fırsatta. Olayları yeniden yaşamış gibi oluyordu her defasında. İbrahim Paşa kendisine de bir düğün kitabı ısmarlamıştı elbette. Böylesine çok emeği geçen bir olayı o da tekrar tekrar yaşamak istiyordu resimlerde. Ancak surnamenin kopyasını resimleme işini başka bir nakkaşa. Levni'nin yanında yetiştirdiklerinden birine vermeyi tercih etmişti. Levni bu konuda hiç yorum yapmadı. Yalnızca dostu 28 Çelebi'ye zaten böyle ağır bir ikinci işin altından kalkmasının güç olacağını söyledi. Sadrazamın nüshasını hazırlayan nakkaşa da yol gösterdi. Ama İbrahim Paşa'nın kendisine danışmadan böyle bir karar almasına içerlemedi değil. Padişah Levni'yi sık sık çağırtıp onunla birlikte çeviriyordu sayfaları. Levni de yaptığı beğenilen her sanatçı gibi müthiş zevk alıyordu bu sahneleri tekrar tekrar yaşamaktan. Nakkaş'ın ince mizahından çok hoşlanıyordu Ahmet Han. Resmedilen kişileri de iyi tanıdığından her birinin ifadesini inceliyor, bu sahibinin yakaladığı zayıflıklara bazen bıyık altından, bazen de kahkahayla gülüyordu. Yeniçerilerin pilavla zerdiye saldırışlarını gösteren sahnede birinin başlığının devrilmesi, ötekinin koşarken telaşla aynı kazaya uğramamak için başlığına sıkıca yapışması çok eğlendirmişti padişahı. İnsanlık halleriydi onu da ilgilendiren. Ahmet Han bazen de nakkaşın her çizgisini sorguluyordu neredeyse. Benim kütüphanemi neden böyle tasvir eyledin Levni Çelebi? Binanın cephesinde en nadide mermerlerin kullanıldığını bilmez misin? Nedense Levni kütüphanenin cephesini çarkı felek motifli, kubbelerin kurşuni mavisiyle uyumlu, pırıl pırıl Kütahya çinileriyle donatmıştı resmederken. Surnamenin o muhteşem bitiş sayfalarında. Binanın düz renkte mermer kaplı olduğunu biliyordu elbette. Ama hemen her şeyi gerçeğe en uygun biçimde vermekte titizlenmiş olsa da, iş kütüphaneye gelince hayalinde daha renkli yaşatıyordu burayı anlaşılan. Kusurum varsa affola devletli hünkârım. Ama ben hayalimde o mutena binayı öylesine tezyin etmek arzu etmiş idim. Müsaade eder iseniz öylece kalsın. Kütüphanenin en kıymettar eserinde kütüphanenin kendisi ilelebet olduğundan farklı duracak demek. Levni padişahın hoşgörülü, hatta eğlenen bakışlarını görünce kendinden emin, hayal gücüne tam yol verdi. Nasıl ki zihnimizin mahsulü olan düşünceler kelimelerin hududunu tanımaz, fırçam da alışık olduğumuz tasvir kaidelerini tanımak istemez sultanım. Ve öylece asılı kaldı Levni'nin rengarenk dünyası kütüphanenin suretinde. Belki de yüzyıllar sonra buna bakacak olanları muzipçe şaşırtmak, düşündürmek için. Sultanahmet'i en duygulandıran resimse kitabın sonlarındaki iki sahne oldu. Gözlerimdeki şefkati nakşetmeyi bilmişsin bu resme müsahibim. Pek müteassis oldum. Senin gibi bir kamil Adem'in harcı ola bu ancak. Padişah burada şehzadelerinin muhteşem bir alayla düğün alanından dönüp sarayda sünnet olmaya gidişini izlemekteydi. Divan yolunun üzerindeki nakkaşhanenin üst katındaki pencerenin önüne ipek minderli bir taht hazırlanmıştı padişaha. Ahmet Han bu büyük şenliğin varoluş nedenini göz bebeği şehzadelerini başka yerden değil de nakkaşhaneden izlemeyi tercih etmişti, elbette Levni'yi yanına alarak. İbrahim Paşa küçük ve demir parmaklıklı bir pencerenin ardında oturmaya razı olmasına şaşmış, daha uygun bir yer hazırlatmakta ısrar etmişti ama boşuna. Padişahın vazgeçemediği müsahibi yine sessizce önüne geçmişti sadrazamın. Nakkaşın resminde pek memnun görünüyordu Sultanahmet. İnce parmaklıkların arkasından bakarken Levni tüm öyküleri sığdırmıştı resimlerin çerçevesine. Ahmet Han, nakkaşın görünenin ötesini gösterme çabalarını en iyi anlayandı. Bu resimlerde ilk göze çarpan, dev yelpazelere benzeyen beyaz tüylü başlıklarıyla her yanı kaplayan muhafızlar, at üzerindeki Şehzade Süleyman ve arabadaki iki küçük kardeşiyle mücevher koşumlu atların sırtına atılmış kaplan, leopar postlarıydı gerçi ama aslında tüm bu güç simgelerinden öte evlatlarını gururla, sevgiyle izleyen bir baba vardı sahnede. Levni onu hükümdarlık görkeminden sıyırmıştı burada bilerek. Zaten padişahın hoşuna giden de bu olmuştu. Küçük şehzadelere derin bir sevgiyle bakan yalnızca babaları değildi üstelik. Onları kuşatan sayısız solak, peyk ve muhafızın arasından birkaçının çok içten, çok muhabbetli, çok koruyucu bakışlarını nakkaş öylesine canlı vermişti ki. Atın üzerinde küçücük kalmıştı 10 yaşındaki Süleyman. Resimde asılı kalmış anın bir sonrasında atıyla babasının bulunduğu binanın eşiğini öpecekti. Kendinden beklenmeyecek bir ustalıkla ve izleyenlerden müthiş bir beğeni nidası yükselecek, babası da gözyaşlarını tutamayacaktı. Evet, bakanın içini titreten bir şeyler vardı kitabın sonlarındaki bu sayfalarda. 28 Çelebi ile Ahmet, Fransa memleketinden dönüş. Üzerinde kusursuz bir mine işçiliğiyle bir göl manzarası işlenmiş cep saatini pırıl pırıl cilalı gül ağacından yazı masasının üzerine bıraktı Sultanahmet. Masanın bacakları incecik ve oymalıydı. Üzerindeki kakma çiçek motifleri göz alıyordu. Böylesine yüksek bir masada yazı yazmanın ne gibi bir kullanışlılığı olacağını merak etti padişah. Kendisi ve çevresindeki herkes bağdaş kurup oturarak yazmaya alışkındı. Sonra yüksek ceviz şifonyerin kat kat çekmecelerini yaldızlanmış çiçek çelengi biçimli kulplarından tutarak çekip çekip açtı kapadı. Ya şu yaldızlı koltuğun oymalarındaki küçücük çıplak bebekler ne de tombul ne de gerçek gibiydiler. Aynı bebekler bu kez kanatlı melekler halinde billur aynanın çerçevesine sıçramışlardı. Bu aynaları pek sevmişti harem kadınları. Bunlardan armağan edilenler kendilerini iyice ayrıcalıklı sayıyordu. Fransa kralıyla iyi ilişkiler kurmak üzere giden elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin dönerken getirdiği pek çok eşyadan birkaçıydı padişahın inceledikleri. 1721 yılının 20 Ekim günü İstanbul'a döner dönmez neredeyse ayağının tozuyla huzura çağrılmıştı 28 Çelebi Mehmet Efendi. Sultanahmet bir an önce dinlemek istiyordu yaşadıklarını, gördüklerini. Elçi kalabalık maiyetiyle birlikte Büyük Sünnet Düğünü şenliğinin bitmesinden hemen sonra yola çıkmış, bir yılı gavur ülkesinde geçirmişti. Fransa memleketinde kadınların itibarı erkeklerden üstün olmağıyla istediklerini ise işlerler ve murat ettikleri yere giderler. En âlâ beyzade, en düşkününe haddinden ziyade hürmet ederler. Ol vilayetlerde hükümleri geçer diyordu 28 Çelebi Mehmet Efendi. Anlattıkları Ahmet Han'ın içinde müthiş bir merak uyandırmıştı. Kendi dünyasının kadınlarını çok iyi tanıdığından emindi ama diğerlerini hep merak etmişti. Zaten birkaç yıl önce Lady Montagu, şu İngiliz elçisinin karısı, uzak diyarlara gitmek, farklı insanlar tanımak arzusunu ateşlemişti içinde. Ne garip! O günden beri ara sıra aklına düşüyordu uzak memleketler, uzak insanlar. Kim bilir, belki bir gün kısmet olurdu gavurların saraylarını ziyaret etmek. Sonunda geçen yıl hiç olmazsa güvendiği bir adamını yollamaya karar vermişti Frangistan'a. Bu kez savaşmak için değil, görmek için, görüşmek için. 28 Çelebi'nin gittiği yerlere gidemez, gördüklerini göremezse de bu sadık kulu her yaşadığını tafsilatıyla nakledebilirdi kendisine. İşte şimdi geri dönen elçisinin anlattıklarıyla önünde yeni bir dünya açılıyordu sanki. Frank kadınlarının kralın avlarına ve savaş oyunlarına da katılışlarını, yüzlerine düşen saçlarının dağılışını ne cazip anlatmıştı 28 Çelebi. Şehrin bittiği yerde kralın adamları ile hısımları olan karılar toplanmışlar idi. Biz dahi onların yanında durur idik. Kral geldikte hep beraber ata bindik. Bu esnada karılar da arabalarından çıkıp erkek elbiseleriyle ve elmaslar içinde atlara binip kırıtarak silah zorluğa başladılar ve kâkül perişan oldular. Paris'in serbest şuh kadınları sanki Ahmet Han'ın gözünün önünde canlanıyordu elçisinin şaşılası sözleriyle. Avretler daima sokaklarda ev ev gezmektedirler. Asla kendi evlerinde oturmazlar. Erkek ve kadın karışık olmağıyla şehrin içi kalabalık görünür. Dükkanlarda oturup alışveriş edenler hep kadınlardır. Bu kadınlara da Osmanlı erkeklerinin çok ilginç geldiği apaçıktı. 28 Çelebi konuşurken Sultanahmet sahneyi yaşıyordu sanki. Hele Osmanlı elçisinin Paris'te yaşadığı en şaşırtıcı deneyim olan operayı anlatışı, Paris şehrine mahsus opare derler bir oyun var imiş. Acayip sanatlar gösterirlermiş. O saray mahsus opare için yapılmış. Her tarafı kapalı olmağıyla birkaç yüz bal mumu ve billur avizelerle hesapsız mumlar yanmış idi. Kadınlar ipekli kumaşlara ve cevahirlere gark olmuş bulunup mumların alevinden öyle hayret verici parlaklık meydana gelmiş ki tabir olunmaz. Önümüzde sazendelerin oturduğu mahalde işlemeli bir büyük perde asmışlar idi. Tamam yerleştirildikten sonra birdenbire ol perde kaldırılıp ardından bir büyük saray zuhur eyledi. Sarayın avlusunda oyuncular kendilerine mahsus elbiseleriyle ve 20 kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl taşlı elbise ve fistanlarıyla meclise tekrar parıltılar salıp sazlar dahi hep birden nameye giriştiler. Bunun aslı bir hikayeyi canlı göstermek. Bizim olduğumuz mecliste bir padişah var imiş, bir başka padişahın kızına aşık olup istemiş. Ama kızı dahi bir başka padişahın oğluna aşık imiş. Aralarında geçen halleri aynı ile gösterdiler. Mesela padişah kızın bahçesine varacak oldu. Önümüzdeki saray bir anda kaybolup yerinde bir bahçe zuhur etti ki limon ve turunç ağaçlarıyla dolu idi. 28 Çelebi anlattıkça Ahmet Han da bir şeyleri kaçırmış olmanın verdiği açıklanamaz kızgınlık ve kırgınlık duygusuyla dolup taşıyordu. Uzaklarda gavur illerinde, kendisinin sefere çıkmadıkça asla ulaşamayacağı yerlerde olan biten tuhaflıklar neden bu kadar ilgilendiriyordu yedi iklim padişahını? Osmanlı sultanlarının adının önünde söylene gelen bu yedi iklim eksik miydi, geçersiz mi? Yoksa yalnızca kendi sadık kullarının kafalarının içinde mi geçerliydi? Sözün kısası, ol kadar hayrette bırakacak marifet gösterdiler ki tabiri kabil değildir. Gök gürlemeleri ve şimşekler gösterdiler. Görülmedikçe inanılmayacak kadar acayiplikler ve gariplikler temaşa olundu. Hele aşk hallerini öylesine gösterip icra ettiler ki, gerek padişahın ve gerek kızın ve gerek kralzadenin tavır ve hareketlerine bakıldıkça insanın acıyacağı gelirdi. Elçi sözlerinin koca hükümdar tarafından böylesine ilgiyle dinlenmesinin verdiği gururu gizlemeye çabalayarak sürdürdü konuşmasını. Kral sarayında da divanhane tarafında opare cemiyetine mahsus bir raksane yapmışlar ki evvelkinden büyüktür. Duvarları somaki mermerden, yaldızlar içinde acayip tasvirler ile müzeyyen idi. Vardığımızda kibar karıların çoğu altınlar içinde ve zinete bulanmış mücevher elbiseler ile gelmişler, her biri bir locada oturmuşlar idi. Halkın kalabalığı şehir operasındakinden ziyade idi. Kral dahi bu esnada geldi, yerine oturdu. Ön tarafta müzeyyen bir perde asılmış idi. Birdenbire kalkıp arkasında raks olunacak sahne peri yüzlü kızlarla baştan başa dolmuş ve parlak bir güneş güya doğmuş göründü. Ol güneşin büyüklüğü koca bir sini kadar olup altından öyle bir sanatla yapılmış ki arkasında mumlar parlamış, güya güneşin nuru ışıldıyormuş gibi bir hal hissolunurdu. Raks edenler Prençipe oğulları ve Merşalzadeler ve Dukazadeler imişler. Kral meclisinde bunlar raks edermiş. Ve bunların mahsus raks elbiseleri var. Cümle sırma ile ipekli kumaş üzerine işleme. Ve başlarına dahi sorguçvari geniş bir serpuş giyip, güzel kokulu siyah macunlar ve kızıllık düzgünleri sürünüp güzelliklerine imdat ediyorlar.